Ayrım 31, sayfa 764. Mussolini'nin son dakikada müdahalesi. Duce'nin İtalya'yı çelik pakt taahhütlerinden sıyırmaya çalıştığı sırada bile, yani 26 Ağustos'ta Almanya'yı manen ve maddeten doyuracak siyasi bir çözüm yolunun hala bulunabileceğini Führer'e durmadan söylediği hatırlanacaktır. Hitler bu konuyu dostu ve müttefiki ile konuşmak zahmetine katlanmamış ve bu tutumu Mihver'in ikinci ortağını gücendirmişti. Bununla birlikte yine yukarıda gördüğümüz gibi Mussolini ile Ciano Berlin'deki elçilerinden durumun kötüleştiğini haber alır almaz Hitler'den hiç olmazsa Polonya elçisi Lipski'yi görmesini istemiş ve barış görüşmelerinin ilk adımı olarak Danzig'in geri verilmesini İngiliz hükümetini razı etmeye çalıştıklarını Hitler'e söylemişlerdi. Ama artık Hitler bu kadar küçük bir lokma ile yetinecek durumda değildi. Generallerine dediği gibi Danzig yalnızca bir göstermelikti. İstediği şey Polonya'yı haritadan silmekti. Ama Duce bilmiyordu bunu. 1 Eylül sabahı ya hemen İtalya'nın tarafsızlığını ilan etmek ya da İngiltere ile Fransa'nın hücumuna uğramayı göze almak yollardan birini seçmek durumunda kalmıştı. Gururu kırılan kayınpederi için birinci ihtimalin ne kadar büyük bir kabus olduğunu Ciano'nun güncesinden anlaşılıyor. Mussolini'nin kararı bir gece önce İngiltere'ye bildirilmişti. İngiliz Dışişleri Bakanlığı Roma'daki elçisi Sir Percy Loraine'den 31 Ağustos günü gece saat 11.45'te bir mesaj aldı. İtalyan hükümeti karar vermiştir. İtalya ne İngiltere ne de Fransa'ya karşı dövüşecektir. Bu haber bana 21.15'te Ciano tarafından gizli kaydıyla bildirildi. O akşam İngiltere gece saat 8'den sonra Roma ile bütün telefon konuşmalarını kesmek istediğini bildirdi. Ciano bunun bir İngiliz-Fransız hücumuna başlangıç olmasından korktu. Zavallı mutsuz İtalyan diktatör 1 Eylül günü erken saatlerde bizzat kendisi Berlin'deki elçisine telefon etti ve Ciano'nun yazdığına göre elçiden İtalya'yı ittifak taahhütlerinden kurtaracak bir telgraf çekmesini Hitler'den rica etmesini istedi. Führer hemen ve dahası memnunlukla bu isteği kabul etti. Sabah saat 9.40'da Reichstag'a gitmek üzere başbakanlıktan ayrılmadan önce dostuna bir telgraf çekti ve vakit kazanmak üzere bu telgrafı Roma'daki Alman elçiliğine telefonla bildirdi. Duce, Almanya ve Almanya'nın havasına yapmakta olduğunuz diplomatik ve siyasi yardımlardan ötürü size yürekten teşekkür ederim. Bize yükletilen görevi Almanya'nın askeri kuvvetleriyle başarabileceğimize inanıyorum. Bu bakımdan bu şartlar altında İtalya'nın askeri desteğine ihtiyaç olacağını umuyorum. Gelecekte faşizm ve nasyonel sosyalizmin ortak davası için yapacağınız her şeye teşekkür ederim Duce. Adolf Hitler. İtalya Bakanlar Kurulu'nun akşamüstü saat 4.30'da yaptığı toplantıdan sonra İtalyan Radyosu Bakanlar Kurulu'nun İtalya'nın askeri harekat bakımından herhangi bir inisiyatif almayacağı konusundaki kararını halka ilan etti. Bundan hemen sonra da Hitler'in Mussolini'ye göndermiş olduğu İtalya'yı taahhütlerinden kurtaran mesajı okundu. Hitler, Reichstag'daki konuşmasını yaptıktan sonra ve Dahlerus'a öfkesi geçmiş gibi davrandıktan sonra Mussolini'ye bir mektup daha yazdı. Bu mektupta Polonya sorununu görüşmeler yoluyla çözmeye hazır olduğunu, Polonyalı görüşmecinin gelmesini iki gün boşu boşuna beklediğini ve yalnız dün gece 14'ten fazla sınır bozma olayının olduğunu ve bu yüzden artık kuvvetle karşı koymak kararını verdiğini bildiriyor, oyun bozanlık eden ortağına saygılarını bir daha sunuyordu. Duce, bütün yaptıklarınıza teşekkür ederim. Özellikle aracılık tekliflerinize minnettarım. Ancak bütün bu teşebbüslere daha başlangıcından itibaren şüpheyle bakmışımdır. Çünkü Polonyalıların sorunu dostça çözmek için en ufak bir niyetleri olsaydı Polonya hükümeti bunu zamanında yapardı ama reddettiler. Bu bakımdan Duce, bir aracılık rolü oynamak gibi tehlikeli bir işe girişmeyiniz. Çünkü böyle bir çabanın Polonya hükümetinin takındığı uzlaşmaz tutum göz önünde bulundurulacak olursa boşa çıkması ihtimali dahilindedir. Adolf Hitler. Ama Mussolini, Siano'nun teşvikiyle kendisini aracılık tehlikesine atmak için son bir teşebbüste daha bulundu. Bir gün önce öğleden hemen sonra Roma'daki İngiliz ve Fransız elçilerine eğer hükümetleri razı olursa Mussolini'nin bütün dertlerin kaynağı olan Versay Antlaşması maddelerini incelemek üzere 5 Eylül'de Almanya'yı bir konferansa çağıracağını söyledi. Almanlar ertesi sabah Polonya'yı istilaya başladıkları haberinin Mussolini'nin teklifini gereksiz bıraktığı sanılır. Oysa hiç de öyle olmadı. Hitler'i yatıştırmaya çalışanların başında gelen Fransız Dışişleri Bakanı Georges Bonnet'in o sırada Fransa'nın Roma elçisi olan François Poncet'e 1 Eylül günü saat 11.45'te telefon ettiğini ve temsil edilmeyen ülkelerin problemlerini ele almamak, sınırlı ve acele problemlerin kısmi ve geçici çözümü ile yetinmemek şartıyla Fransız hükümetinin böyle bir konferansı iyi karşılayacağını Siano'ya söylemesi için elçiye talimat verdiğini İtalyanlar hayretle gördüler. Bonnet böyle bir konferansın toplanması için Alman askerlerinin Polonya'dan geri çekilmesini ya da oldukları yerde kalmalarını bile şart koşmamıştı. Bonnet 1 Eylül günü öğleden sonra Fransa'nın Varşova'daki elçisi Noel'e iki kere talimat verdi ve İtalya'nın ileri sürdüğü konferans teklifini Polonya'nın kabul edip etmeyeceğini bekten sormasını istedi. O akşam geç vakit cevap geldi. Biz kışkırtılmayan bir saldırının sonucu olarak çıkartılmış bir savaşın ortasındayız. Artık söz konusu olan konferans değil, müttefiklerin direnmelerini sağlayacak ortak bir harekettir. Bonnet'in mesajları ve Beck'in cevabı French Yellow Book'tadır. İngiliz hükümeti Bonnet'in teşebbüslerine katılmadı. R.M. Making imzasını taşıyan ve İngiliz muhtırasında İngiliz hükümetine danışılmadığı ve bu demarşlar üzerine bilgi verilmediği yazılıdır. Ama İngilizler bu son şart üzerinde direnmişler. Kesin bir şekilde ikiye ayrılan Fransız kabinesine de görüşlerini kabul ettirerek 1 Eylül akşamı Berlin'e birbirine benzer iki uyarma notası vermeyi başarmışlardı. Alman askerleri Polonya'dan çekilmedikleri takdirde İngiltere ve Fransa'nın savaşa gireceklerini bildiren nota metinleri aynı akşam bütün dünyaya açıklandığı halde o sırada her önüne çıkan hatta çıkmayan bile çareye yapışan Mussolini'nin ertesi sabah sanki İngiliz-Fransız notalarının hiç önemi yokmuş gibi Hitler'e bir daha başvurması çok ilginçtir. Henderson'ın Final Report'ta yazdığı gibi 2 Eylül bir bekleyiş günü oldu. Henderson, Halifax'tan aldığı talimat üzerine bir gün önce öğleden sonra şifrelerini ve gizli evrakını yakmış ve savaşın çıkması halinde İngiliz çıkarlarını korumasını Amerika Maslahat Güzarı'ndan rica etmişti. British Blue Book sayfa 21. Clondre ile birlikte Hitler'in notalara vereceği cevabı beklediler. Ama hiç ses seda çıkmadı Hitler'den. Yalnız öğleden sonra Ataliko soluk soluğa İngiliz elçiliğine geldi ve hemen Henderson'dan bir şey öğrenmek istedi. İngilizlerin bir akşam önce verdikleri nota bir ultimatum muydu, değil miydi? Henderson'ın sonradan yazdığına göre eğer Alman Dışişleri Bakanı bana aynı soruyu sormuş olsaydı ki sormadı, ona bunun bir ultimatum değil bir uyarım olduğunu söylemeye yetkili bulunduğumu kendisine anlattım. Bu cevabı alan İtalyan elçisi hemen doğru Wilhelmstrasse'deki Alman Dışişleri Bakanlığı'na koştu. Ataliko o sabah saat 10'da da Mussolini'nin bildirisiyle birlikte Wilhelmstrasse'ye gelmiş, Ribbentrop'un hasta olduğunu öğrenince bildiriyi Weizsäcker'e vermiştir. 3 Eylül 1939. İtalya, Fransa ile İngiltere ve Polonya'yı aşağıdaki esaslar üzerinde bir konferansa çağırmak imkanına sahip olduğunun elbette ki bu konudaki herhangi bir kararı Führer'e bırakmakla birlikte bilinmesini arzu etmektedir. 1. Orduları bugün oldukları yerde, aslında da altı çizilmiştir, bırakan bir ateşkes antlaşmasının imzalanması. 2. Konferansın 2 ya da 3 gün içinde toplanması. 3. Polonya-Almanya çatışmasının çözülmesi ki bugünkü durumda bu çözüm elbette Almanya'nın çıkarına olacaktır. İlk olarak Duce tarafından ortaya atılan bu fikri bugün özellikle Fransa desteklemektedir. Siano, notanın Fransızlar tarafından yapılan baskı üzerine gönderildiğini iddia eder. Siano Diaries, sayfa 136. Ancak yanlış bu. Bonnet bir konferans toplamaya çalışıyordu ama Mussolini bu konuda daha da ileri gidiyor, elinden geleni yapıyordu. Danzig bugün için zaten Almandır. Almanya isteklerinin büyük bir kısmını karşılayan garantiler eline geçirmiştir. Almanya manen de tatmin olmuştur. Eğer bir konferans teklifini kabul edecek olursa Almanya bütün amaçlarına varacak ve aynı zamanda bir savaşı önlemiş olacaktır. Savaş şimdiden genel olmaya doğru gitmekte ve çok süreceğe benzemektedir. Duce bu konuda direnmek istemiyor. Ancak yukarıdaki hususların Herr von Ribbentrop ile Führer'in hemen dikkatine sunulmasına kendisi çok önem veriyor. Gariptir ki Ribbentrop az sonra iyileşivermiş ve Ataliko'yu 12.30'da kabul etmiş. Duce'nin ileri sürdüğü tekliflerin bir akşam önce verilen İngiliz-Fransız notalarıyla uzlaştırılamayacağını, bunların bir ultimatum niteliği taşıdığını söylemişti. Bir dünya savaşını şefi kadar önlemek isteyen ve bu konuda ondan daha samimi olan İtalyan elçisi Ribbentrop'un sözünü kesmiş, İngiliz ve Fransız bildirilerinin Duce'den gelen son bildiriden sonra geçersiz olduğunu söylemişti. Elbette ki Ataliko'nun böyle bir söz söylemeye yetkisi yoktu. Kaldı ki söylediği doğru da değildi. Ama bu son dakika herhalde biraz yalan söylemekle bir şey kaybetmeyeceğini düşünmüştü. Alman Dışişleri Bakanı bu konuda şüpheli olduğunu söyleyince Ataliko görüşünde direndi. Fransız ve İngiliz bildirileri demişti, artık söz konusu olamazdı. Kont Siano daha o sabah saat 8.30'da yeni bildiriler İtalyan radyosunda yayımlandıktan sonra telefon etmişti. Onun için iki bildiri de geçerli sayılamazdı. Bundan sonra Kont Siano Fransa'nın Duce'nin teklifini çok desteklediğini de söylemişti. Şu anda baskı Fransa'dan gelmektedir ama bunu İngiltere izleyecektir. Ribbentrop pek emin değildi bundan. Mussolini'nin teklifini az önce Hitler ile görüştüğünü ve Führer'in şunu bilmek istediğini söyledi. İngiliz-Fransız notaları birer ultimatum muydu? Dışişleri Bakanı sonunda Ataliko'nun ileri sürdüğü teklifi kabul etmişti. İtalyan elçisi hemen gidip durumu Henderson ile Clondre'a soracaktı. Ataliko'nun o gün İngiliz elçiliğine gitmesinin nedeni işte buydu. Ribbentrop ile görüştüğü sırada tercümanlık yapan Schmidt, Ataliko'nun o günkü halini sonradan şöyle anlatır. Artık pek genç yaşta olmayan Ataliko, Henderson ile Clondre'a danışmak üzere hızla Ribbentrop'un odasından çıktı ve merdivenleri koşa koşa indi. Yarım saat sonra aynı şekilde soluk soluğa döndü. Biraz dinlendikten sonra İngiliz notasının bir ultimatum olmadığını hemen şimdi Henderson'un söylediğini bildirdi. Ribbentrop, İngiliz-Fransız bildirilerine verilecek cevabın ancak olumsuz olabileceğini, bununla birlikte Führer'in Duce'nin tekliflerini incelediğini ve eğer İngiliz-Fransız bildirilerinde bir ultimatum söz konusu olmadığı Roma tarafından da doğrulanırsa bildirilere bir iki gün içinde cevap verileceğini söyledi. Ataliko daha erken cevap verilmesi üzerinde direnince Ribbentrop sonunda ertesi gün yani pazar günü cevabın verilmesine razı oldu. Roma'da ise Mussolini'nin umutları birer birer suya düşmekteydi. Siano öğleden sonra saat 2'de İngiliz ve Fransız elçilerini kabul etmişti. Halifax ile Bonnet'e elçilerin yanında telefon etmiş ve onlara Ataliko'nun Alman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeleri anlatmıştı. Bonnet yine heyecanlıydı ve kendi ifadesine göre French Yellow Book'ta barış için yaptığı çalışmalardan ötürü Siano'ya hararetle teşekkür etmişti. Halifax ise eskisinden daha sertti. İngiliz notasının bir ultimatum olmadığını o da doğrulamıştı. İngiliz-Fransız bildirileri çok açık olduğu halde devlet adamlarının böyle bir tek kelime üzerinde durmaları inanılacak şey değil. Ancak kendi görüşüne göre Alman orduları Polonya'dan çekilmedikçe Mussolini'nin konferans teklifini İngiltere'nin kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi. Bonnet ise bu noktada susuyordu. Halifax kabinenin bu konudaki kararını telefonla bildireceğini Siano'ya vaat etti. Karar akşam saat 7'de bildirildi. İngiltere Hitler'in askerini Alman sınırına çekmesi şartıyla Duce'nin konferans teklifini kabul ediyordu. İtalyan Dışişleri Bakanı Hitler'in bu şartı hiçbir zaman kabul etmeyeceğini bildiği için güncesine artık yapılacak hiçbir şey kalmadı diye yazdı. Hitler'e kesin olarak ve belki de şiddetle reddetmesi için öğüt vermek benim işim değil. Bunu Halifax'a da, iki elçiye de, Duce'ye de söyledim. Ve Berlin'e telefon ederek Almanlar devam etmemizi istemedikçe görüşmeleri keseceğimizi söyledim. Son umut da böylece suya düştü. Ve sonra 2 Eylül akşamı saat 8.50'de bizim yorgun ve bitkin elçi Ataliko yeniden Berlin'de Wilhelmstrasse'ye doğru yola çıktı. Bu sefer Ribbentrop kendisini başbakanlıkta kabul etti. Orada Hitler'le toplantı halindeydi. Sonradan ele geçen bir dışişleri muhtırasında sahne şöyle anlatılıyor. İtalyan elçisi Dışişleri Bakanı'na İngiltere'nin İtalyan aracılık tekliflerine göre görüşmelere başlamak istemediği haberini getirdi. İngiltere görüşmelere başlamadan önce Alman askerlerinin Polonya'nın işgal edilmiş topraklarından ve Danzig'den hemen çekilmelerini istiyordu. Sonuç olarak İtalyan elçisi Duce'nin artık aracılık teklifini geçerli saymadığını bildirdi. Dışişleri Bakanı bu haberi herhangi bir yorum yapmadan İtalyan elçisinden aldı. Elçinin sonsuz çabalarına bir teşekkür bile edilmeden Almanya'nın Polonya'daki kazançlarını bir ayak oyunuyla elinden almaya çalışan bir müttefike karşı yapılan soğuk bir davranış yalnızca. Hepsi o kadar. İkinci Dünya Savaşı'nı önlemek için ortaya çıkan son ufak imkan da böylece kaybolmuştur. Bu dramda rol alan herkes bunu anlamıştı artık. Yalnız içlerinden biri bunu anlamamakta hala inat ediyordu. Bonnet. Bu tabansız adam gece saat 9'da Siano'ya telefon etti. Fransa'nın Almanya'ya vermiş olduğu notanın ultimatum niteliğini taşımadığını doğruladı ve Fransız hükümetinin 3 Eylül yani ertesi günü öğleye kadar Almanya'dan bir cevap beklediğini bildirdi. Bununla birlikte dedi Siano'ya, konferansın elverişli sonuçlara varabilmesi için Fransa, Almanların Polonya'yı tahliye etmeleri hususunda İngiltere tarafından ileri sürülen şarta katılıyordu. Bonnet bu noktaya ilk olarak değinmişti. Nedeni de İngilizlerin bu noktada direnmeleriydi. Siano, Alman hükümetinin bu şartı kabul edeceğini ummadığı cevabını verdi. Ama Bonnet hala direniyordu. O anda çiğnenmekte ve kuşatılmakta olan Polonyalılara karşı giriştiği taahhütlerden Fransa'yı kaçırmak için son bir çıkış daha yaptı o gece. Siano bu garip hareketi 3 Eylül tarihinde güncesinin ilk paragrafında şöyle anlatıyor. Geceleyin bakanlık beni uykumdan uyandırdı. Bonnet Guraglia'ya, Paris'teki İtalyan elçisi, sormuş. Almanya hiç olmazsa sembolik olarak Polonya'dan çekilemez mi? Teklifi çöp sepetine attım. Duce'ye bile haber vermedim. Ama bu davranış Fransa'nın büyük bir savaşa tam bir isteksizlik ve kararsızlıkla girdiğini gösteriyor.